Ayrım 5. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 47. Bölüm 5. Majestelerinin romorkörü ile yedeklenerek Cebeli Tarık'tan ayrılış. Sprey'in rotasının Süveyş kanalından Hornburnu'na dönüşü. Faslı bir korsan tarafından kovalanma. Columbus'la bir karşılaştırma. Kanarya Adaları. Cape Verde Adaları. Denizde yaşam. Pernambuco'ya varış, Brezilya hükümetine çıkarılan fatura, Cape'deki fırtınalı havalara hazırlık. 25 Ağustos Pazartesi günü Sprey Cebeli Tarık'tan yelken açtı. Doğrusu buraya uğramak için direkt rotasından her ne kadar sapma yaptıysa kesinlikle değildi. Majestelerine ait bir romorkör Sprey'i çıkıştaki sabit rüzgara ulaşıncaya kadar yedekledi. Kısa sürede yelkenlerini dolduran ve onu bir kez daha Atlantik'e taşıyan kuvvetli rüzgar çok geçmeden öfkeli bir fırtınaya dönüştü. Niyetim bu sahilden aşağı doğru seyretmek ve korsan yuvası olan bu kıyıdan iyice uzaklaşıp açık denizde gitmekti. Ne var ki bunu uygulamaya dahi fırsat bulamadan bir felucca'nın, dipnot felucca, Kuzey Afrika'ya özgü geleneksel ahşap yelkenli tekne, yakındaki bir limandan ayrıldığını ve Sprey'e doğru yol yaptığını fark ettim. Aslında Cebeli Tarık'a gelirken niyetim Akdeniz'i geçmek, Süveyş kanalından Kızıldeniz'e inip batıya değil, doğuya doğru bir rota tutmaktı ve bunu bayağı benimsemiştim. Ne var ki bu denizlerde seyir yapmış deneyimli subaylar bu fikrimi değiştirmek konusunda beni ikna ettiler. Her iki kıyıda da bolca sayıda açık deniz korsanları olması bu önerileri hafife almama engelledi. Gel gör ki şu an korsanların ve hırsızların tam ortasına düşmüştüm. Rotamı değiştirdim. Felucca da aynı şeyi yaptı. Her iki tekne de oldukça süratli gitmesine rağmen aramızdaki mesafe giderek azalıyordu. Gerçi Sprey gayet iyi yol yapıyordu ama ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım arada bir denizleri bordadan almasını engelleyemiyordum ve güvenliğini tehlikeye atacak derecede fazla yelken taşıyordu. Korsan olsun olmasın ya camadan vuracaktım ya da direği, her şeyi kaybedecektim. Hayatım pahasına bu adamlarla boğuşmam gerekse dahi yine de camadan vurmalıydım. Ana yelkeni indirmeye henüz yeni başlamıştım ve ter içerisindeydim. Herhalde 15 dakika kadar bir zaman geçmiş olmalı. Felucca aramızdaki mesafeyi hızla azalttı. Öyle ki artık ekiptekilerin kafasında Muhammed'in bu zalimleri tutup cennete çekmesi için uzattıkları bir tutam saçı dahi görebiliyordum. Üstelik adeta rüzgar gibi üzerime doğru geliyorlardı. Artık açıkça göründüğü üzere bu adamların nesiller boyu süre gelen korsan oğulları olduklarını hissettim. Hareketlerine bakılacak olursa bir an önce saldırmaya hazırlanıyorlardı. Ne var ki yüzlerindeki sevinç ifadesi aniden korku ve ürküntüye dönüştü. Aşırı yelken taşıyan tekneleri kırılmakta olan büyük bir dalganın altında kalıp broşa düştü. Bu muhteşem dalga bir anda olayların akışını adeta silahla ateş edilmişçesine değiştiriverdi. 3 dakika sonra aynı dalga Sprey'e ulaştı ve her bir tahtasını silkeledi. Tam o anda İskota halatı koptu ve onunla birlikte ana bomba savrulup bağlantı yerinden kırıldı. Hiç düşünmeden yerimden fırlayıp flok mandarını ve mayna halatını yakaladım ve anında floku aşağı indirdim. Ön yelkensiz dümen alabanda halde olunca tekne aniden rüzgara doğru dönüverdi. Bir an için zorlansam da orada elim ayağım titreyerek ana yelkeni aşağı indirdim. Kırık bombayı ve güvertedeki her şeyi bağladım. Bombayı nasıl toparladığımı, yelkeni parçalamadan nasıl indirdiğimi ben de bilmiyorum. Ama tek bir dikişi dahi sökülmemişti. Ana yelken bağlanınca floğu çektim ve etrafıma bakmaksızın hemen kameraya girip dolu tüfeğim ile bir avuç mermi kaptım. Kafamdan yaptığım hesaplara göre bu süre içerisinde korsanlar iyice yaklaşmış olmalıydı. Hatta güverteye atlamak üzere dahi olabilirlerdi. Bu durumda onlara tüfek namlusunun arkasından bakmanın benim açımdan çok daha iyi olacağını düşündüm. Pusun içerisinde bakınırken tüfek halen omuzumdaydı ama 1 mil mesafede korsan filan görünmüyordu. bombamı savuran dalga ve fırtına Feluka'nın direğini olduğu gibi götürmüştü. İçindeki 12 ya da daha fazla kişilik hırsız ekibinin armayı denizden kurtarabilme çabalarını fark ettim. Allah yüzlerini karartsın. Flok ve henüz açtığım trinket yelkeniyle rahatça gitmeye devam ettim. Bombayı yakalayıp gece için yelkeni bir güzel sardım. Ardından karaya doğru gelen dalgalar ve akıntıya karşı sloop'un başını iki kerte daha açığa çevirdim. Bu şekilde rüzgar üç kerte kıç sancak tarafından geliyor ve ön yelkenleri düzenli bir şekilde dolduruyordu. Her şeyi toparladığımda hava kararmış, ilk uçan balık güverteye düşmüştü bile. Onu hemen yemek için aşağıya götürdüm. Ama pişirmeyecek ve hatta pişmiş bir şeyi daha yiyemeyecek kadar yorgun olduğumu fark ettim. Hayatım boyunca ne öncesinde ne de sonrasında hiç o günün sonunda olduğu kadar yorgun düştüğümü hatırlamıyorum. Uyuyamayacak kadar bitkin bir şekilde teknenin devinimleriyle bir o yana bir bu yana savrulup durdum. Ve ancak gece yarısına doğru balığımı marine etmek ve akşam yemeğini hazırlamak için kalkabildim. Eğer o ana kadar farkına varmadıysam da seyirin kalan kısmının gayretli çabalar ve dayanma işi olacağı o an iyice kafama dank etti. 27 Ağustos sabahının berrak havasında pırıl pırıl seçilen doğu istikametinde artık Moorlar, dipnot Moor, tarihte Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar uzanan topraklardaki barbar ve Arap kökenli bozkır halkı veya ülkelerine dair uzaktaki iki tepeden başka hiçbir şey görünmüyordu. Güneş doğar doğmaz bu tepelerde pusta yok oluverince keyfim iyice yerine geldi. Korsanlardan kurtuluşumu takip eden birkaç gün boyunca rüzgar sabit ama orta şiddetli fırtına şeklinde esip durdu. Deniz ise kaba dalgalı ve uzun soluganlar halindeydi. Ama fazla rahatsız edici ya da tehlikeli değildi. Üstelik kameramda otururken dışarıda dalga olduğunu hissetmiyordum bile. Sloop'un uzun dalgalar üzerinde inip çıkan devinimi o denli hafifti. Dikkatimi dağıtan zorluklar ve heyecan geçtikten sonra yeniden kendimle baş başa kaldığımda muazzam denizin ortasında ve doğanın ellerinde olduğumu bir kez daha fark ettim. Ama mutluydum ve bu seyirle artık giderek daha fazla ilgileniyordum. Yaklaşık 400 küsur yıl önce bu denizlerde seyreden Santa Maria'daki Columbus ise benim gibi mutlu değildi. Üstelik giriştiği işin başarıyla sonuçlanacağından da emin değildi. Denizdeki ilk sorunları başlamıştı bile. Büyük bir olasılıkla spreyin yakalandığı gibi bir fırtınanın önünde giderken ekibi ya kasten ya da herhangi bir şekilde geminin dümen palasını kırmayı becermişti. Ayrıca spreyde söz konusu dahi olmayan bir şey Santa Maria'da hüküm sürmekteydi. Anlaşmazdık. 3 gün boyunca süren boralar ve değişken rüzgarlardan sonra sloop dümeni bağlı halde rotasında kendi kendine giderken ben de dinlenmek ve biraz uyumak için kendimi kameraya attım. 1 Eylül sabahının erken saatlerinde önümüzde yükselen karaya dair bulutlar Kanarya Adaları'nın çok uzakta olmadığının göstergesiydi. Ertesi gün hava değişti ve fırtına bulutları göğü bir uçtan bir uca kucakladı. Bu durumda eğer doğudan eserse öfkeli bir Harmattan fırtınasına, güneyden eserse öfkeli bir kasırgaya yakalanabilirdik. Pusulanın her bir yönü vahşi bir fırtına tehdidi altındaydı. Dikkatimi yelkenleri küçültmeye yönelttim. Bu konuda kaybedecek zaman yoktu. Çünkü deniz birdenbire karman çorman olmuştu. Spreyi gerçek rotasından 3 kerte ve hatta daha bile öteye çektiğim için memnundum. Böylece dalgaları daha güvenli bir şekilde aşabiliyordu. Artık Kanarya Adaları'nın en doğusunda görmeyi umduğum Fuerteventura Adası ile Afrika kıtası arasındaki kanala doğru hızla ilerliyordum. Sabah saat 2'de hava birden açınca ada karşıma çıkıverdi. Sancak bordama gelmişti bile ve de 7 milden daha uzak değildi. Fuerteventura 2700 feet yani 823 metre yüksekliğinde ve güzel havada pek çok fersah uzaklıktan görülebiliyor. Gece rüzgar arttı ve Spray kanaldan güzel bir geçiş yaptı. 3 Eylül sabahı gün ağardığında tüm adaların 25 mil açığındayken oluşan durgun hava, yakında Afrika kıyılarının tozuyla birlikte yeniden bastıracak başka bir fırtınanın habercisiydi. Rüzgar bir süre boyunca kasvetli bir şekilde uğuldadı. Üstelik henüz harmattın mevsimi olmamasına rağmen deniz bir saat içerisinde kırmızıya çalan kahverengi tozun rengini almıştı. Hava tüm öğleden sonra boyunca uçan tozlarla doluydu ama gece kuzeybatıya dönen rüzgar tozu karaya doğru süpürdü ve de Spray'e bir kez daha tertemiz bir gökyüzü sundu. Spray'in direği güçlü ve sabit basıncın altında eğriliyor, frengi delikleri dalgaların altına girdiğinde göbeği şiş yelkeni suya dokunarak dalgaları selamlıyordu. Yuvarlanan bu dalgaların tekneme çarpıp salmasının altından çabucak geçişi benim için son derece heyecan vericiydi. Bu olağanüstü bir yelken seyriydi. 4 Eylül günü rüzgar kuzey-kuzeydoğudan halen sert bir şekilde esiyor ve dalgalar sloop ile birlikte akıp gidiyordu. Öğleye doğru Ballock Droger tipi bir buharlı gemi göründü. Plata nehrinden çıkıp kuzeydoğuya doğru dalgalarla savaşarak ilerlemekteydi. Bayrak sinyali verdim ama yanıt alamadım. Gemi kafadan gelen dalgalara girip çıkmakta ve inanılmaz bir şekilde yalpalamaktaydı. Bir o yana bir bu yana savruluşuna bakıldığında dümende çılgın birinin olduğu söylenebilirdi. 6 Eylül sabahı güvertede 3 adet uçan balık buldum. Dördüncüsü ise Pruva'daki hatch'ten içeri kadar girmiş, tavaya olabildiğince yakın duruyordu. Şu ana kadar tekneye düşen en yüklü balıktı ve bana muhteşem bir kahvaltı ve akşam yemeği sağladı. Spray artık ticaret rüzgarlarına ve seyahatin gidişatına iyice alışmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde bir başka Droger görüş sahamıza girdi. Tıpkı bir önceki gibi bu da felaket yalpalamaktaydı. Bu seferkine bayrak çıkartmadım ama onun rüzgar altından geçtiğim için en kötüsüyle karşılaştım. Gerçekten de çok köhne bir gemiydi ve zavallı hayvanlar nasıl da böğürüyorlardı. Bir zamanlar gemiler yan yana geçerken gabya yelkenini geri çekerek ziyarette bulunurlar, ayrılırken ise silah ateşlerlerdi. Ama artık o güzel eski günlerden eser kalmadı. İnsanların haberlere hasret kalınan koskoca okyanusun ortasında birbiriyle konuşmaya zamanı yok. Silahla selamlaşmaya gelince barutu harcayacak paraları da yok. Artık denizlerde edebiyatta saygın yeri olan yelkenli gemiler dolaşmıyor. Birbirimize günaydın demeye dahi zaman ayıramadığımız bir yaşam çok sıkıcı. Teknem ticaret rüzgarları eşliğinde salına salına giderken bana dinlenmek ve de iyileşmek için yeterince zaman bırakıyordu. Bu zamanı yazarak, okuyarak ya da arma ve yelkenleri düzgün tutmak için gereken şeyleri yaparak geçiriyordum. Yemek genelde çabucak hazırlanıveriyordu. Menüm çoğunlukla uçan balık, sıcak bisküvi ile tereyağı, patates, kahve ve krema gibi hazır yemeklerden oluştuğundan fazla vakit almıyordu. 10 Eylül'de Spray Cape Verde'lerin en kuzeybatı adası olan San Antonio'nun yakınından geçti. Boylam hesaplaması yapılmadığı göz önüne alınırsa karayı tutturmak harika isabetti. Sloop adayı geçerken esen kuzeydoğulu rüzgar son derece sağanaklıydı. Yelkenleri güzelce camadanladım ve dümeni rüzgarlı San Antonio'nun yüksek tepelerinden açığa çevirdim. Daha sonra arkamdaki Cape Verde adaları gözden kaybolduğunda kendimi yine yapayalnız bir denizde, olağanüstü bir yalnızlığın tam ortasında buldum. Uyuduğumda rüyamda yalnız olduğumu görüyordum. Bu duygu hiç peşimi bırakmadı. İster uykuda ister uyanıkken olsun sloop'un pozisyonunu adeta her an biliyordum ve de teknemin harita üzerindeki hareketi sürekli bir resim gibi gözümün önündeydi. Bir gece kendimi yalnızlığa kaptırmış kameramda otururken etrafı saran bu derin sessizlik birden teknenin bordasından gelen insan sesleriyle bozuldu. Anında güverteye sıçradım. Kelimelerle anlatamayacağım kadar ürkmüştüm. Rüzgar altımdan yelkenleri tam açık hayalet gibi beyaz bir gemi geçiyordu. Gemideki tayfalar sloop'un direğine neredeyse çarpmakta olan serenleri toparlamak için halatlara asılmakla meşguldü. Bu beyaz kanatlı kuştan seslenen kimse olmadı ama güvertede birisinin sloop'un ışıklarını gördüğünü ve balıkçı galiba dediğini duydum. O gece yıldızlarla aydınlanan güvertede oturdum ve seyirdeki saman yolunu izledim. Ertesi gün 13 Eylül'de dört direkli kocaman bir gemi rüzgar istikametinde kuzeye doğru gitti. Sloop artık hızla Doldrum bölgesine yaklaşıyor, ticaret rüzgarlarının etkisi ise giderek azalıyordu. Sudaki titreşimlerden karşı akıntı oluştuğunu görebiliyordum. Yaptığım hesaplara göre günde 16 mile ulaştığını tahmin ediyordum. Karşı akıntının merkezinde ise oran doğuya giden akıntıdan çok daha fazlaydı. 14 Eylül'de direğin tepesinden bakınca ufukta kuzeye doğru giden üç direkli azametli bir gemi göründü. Ne bu gemi ne de dünkü gemi sinyalleşme mesafesinde değildi ama sadece onları görmek bile çok güzeldi. Ertesi gün güneyden yoğun yağmur bulutları geldi ve güneşi kapattı. Bu Doldrumların baş belasıydı. Ayın 16'sında Spray sağanaklarla savaşmak ve düzensiz palpa denizlerle taciz olmak üzere bu uğursuz bölgeye giriş yaptı. Kuzey ve güney ticaret rüzgarları arasında kalan bu bölgede hava böyledir işte. Burada baskın çıkmaya çalışan her bir rüzgar hızını arttırarak her yönden esebilir. Adeta insanın sinirlerini ve sabrını test etmek istercesine buna bir de karma karışık çapraz dalgalar ve girdaplı akıntılarla coşmuş denizler eklenir. Üstelik bu haldeki denizcinin rahatını bozmak için tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de gece gündüz bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. Spray burada tam 10 gün boyunca bocalayıp bir o yana bir bu yana savrulup durdu ve tüm bu süre boyunca rotasında sadece 300 mil ilerleyebildi. Hiç sesimi çıkartmadım. 23 Eylül günü tahta yüklü olarak Bear Nehri'nden Plata Nehri'ne giden Boston kayıtlı, alımlı Nantasket uskunası Doldrumların hemen çıkışında Spray'in yakınına geldi ve kaptanı bir iki laf ettikten sonra yoluna devam etti. Altı fena halde midyeli kekamozlarla kaplı olduğundan Spray'i takip eden balık sürüsünü de kendisine çekti. Çünkü Spray çok daha az yiyecek olanağı sunuyordu. Balıklar her zaman için kekamozlu tekneyi takip eder. Başıboş sürüklenen kekamozlu bir kütük dahi okyanus balığını aynı şekilde cezbeder. Bu gezgin balık grubuna dahil bir yunus balığı Spray'ı yaklaşık 1000 mil boyunca takip etti ve de yaralı olduğu için gidip denizdeki diğer balıkların peşinden koşamadığından masamdan denize düşen artıkları yemekten gayet hoşnuttu. Yaralarından tanıdığım bu yunusu görmeye artık iyice alışmıştım. Arada bir tekneden uzaklaşıp dolaşmaya gittiğinde onu özlüyordum. Bir gün birkaç saat yok olduktan sonra yunusların bir tür kuzeni olan 3 adet sarı kuyruk balığıyla birlikte geri geldi. Bu ufak grup tehlike anları ve de ava çıktıkları zamanlar hariç devamlı bir arada kaldı. Hayatları teknenin etrafında dolaşan aç köpek balıkları tarafından her an tehdit altındaydı. Hatta bir iki keresinde kıl payı kurtuldular. Kaçma yöntemleri son derece ilgimi çekiyordu ve onları saatlerce izliyordum. Hepsi birden ayrı yönlere fırlıyorlardı. Böylece denizlerin kurdu köpek balığı birini kovalarken öbürlerinden uzaklaşıyordu. Bir süre sonra ise hepsi birden sloop'un bu yanında ya da öbür yanında tekrar bir araya geliyordu. Saldırganlar 2 defa sloop'un arkasına bağladığım parlak bir balığı andıran teneke tavayı yokladı ve köpek balıklarına özgü bir şekilde avına saldırmak için tekrar geri döndüklerinde onlara kafadan ateş ettim. Bu riskli yaşam tarzı sarı kuyrukları belki biraz huzursuz etse de fazla rahatsız etmişe benzemiyordu. Şüphesiz yaşayan tüm canlılar ölümden korkar. Ne var ki gördüğüm bazı canlılar sanki daha büyük balıklar için yaratıldıklarını bilircesine birbirlerine sokuluyor ve adeta düşmanın işini kolaylaştırmak istiyordu. Öte yandan bir grup ringa balığının etrafında dolanan balinaları izledim. İnanılmaz bir çabayla dönerek oluşturdukları girdapla onları yumak gibi bir araya topluyor ve ufaklıklar güzelce bir araya geldiğinde bu su canavarlarından biri ya da ikisi grubun tam ortasından saldırıp bir defada bir tekne dolusu balığı yutabilecek ağızlarını sonuna kadar açarak hepsini birden mideye indiriyorlardı. Ümit burnu açıklarındayken bir yığın süvari balığı tarafından bu şekilde avlanan pek çok sardalya veya küçük balık sürüleri gördüm. Süvariler etraflarında dönerek oluşturdukları grubun bir köşesinden yemeye başladığı anda sardalyaların hiçbir kurtuluş şansı kalmıyordu. Ufaklıkların nasıl yok olduğunu izlemek son derece ilginçti. Üstelik bu iş öylesine çabucak yapılıyordu ki, olay gözümün önünde defalarca tekrarlanmasına rağmen tek bir sardalyanın yakalanışını görmeme bile fırsat kalmıyordu. Güneydoğu ticaret rüzgarlarının ekvator sınırına ulaştığı bölgede hava son derece elektrik yüklüydü ve devamlı gök gürlüyor, şimşekler çakıyordu. Bundan birkaç yıl önce Amerikan savaş gemisi Alert'in bu bölgede yıldırım çarpmasıyla battığını hatırladım. İnanılmaz bir şans eseri mürettebat aynı gün kurtarılmış ve Pernambuco'ya getirilmişti. Ben de onlara orada rastlamıştım. 5. Aynamın sonu. Sayfa 54.